Zohar herkese geri döner. İsrail sürgünden geri döndüğü zaman dünya daha önce hiç bilinmeyen bu yüce ve eşsiz değerdeki öğretiyi bilecek. Zohar kitabı Vayera, Yaradan Göründü, madde 157-158. İnsanların ihtiyaç duyduğu her şey yeryüzünde doğal olarak hemen yaygınlaşır. Ancak Zohar söz konusu olduğunda durum bu kadar basit değildir. Kabala ile ilgili yazıların ortaya çıkışı birçok aldatıcı rivayet eşliğinde olmuştur. Zohar kitabı pek çok zorluktan geçmiştir ve orijinal el yazmalarından sadece küçük bir bölüm bugün elimizde kalmıştır. Ari'nin Kabalist İshak Luria, Hayat Ağacı'nın yazıları ancak ölümünden 3 nesil sonra mezarından kazılarak ortaya çıkartılmıştır. Gerçekten de saklanan ve ortaya çıkan arasında özel bir birleşme vardır. Ve Kabala öğretisinin herkese yayılması ise doğum sancısı gibidir. Bağla Sulam, Zohar üzerine yorumu olan Sulam merdiven açıklama yazısını bastırabilmek için çok büyük gayret sarf etmiş ve her gün 20 saat kadar yazı yazmıştır. Yazı masasında uyuyakaldığı zamanlar elinden kalemini çekip almak, parmaklarına kramp girip kenetlendiği için çok zor olurmuş. Bu el yazmalarını bastırmak için gereken paranın yokluğundan dolayı Bağla Sulam parasal kaynak bulana kadar beklemek zorunda kalmıştır. Bulduğu zaman da oldukça hasta ve güçsüz olmasına rağmen matbaada kurşun harfleri kendi dizmiştir. Sonunda hayatının çalışması olan bu eser ciltten cilde böylece tamamlanmıştır. Buna rağmen insanlar Zohar'ı açmaktan korkmuşlar ve ondan uzak durmayı tercih etmişlerdir. 1933 yılından itibaren Bağla Sulam yaklaşmakta olan soykırımı engelleyebilme gayreti içinde Kabala öğretisini tanıtmaya başlamıştır. Hareket zamanı onun basmayı planladığı 50 adet yazıdan ilki olan açılış yazısının başlığıdır. Ancak bir takım tutucu çevreler tarafından eseri kızgınlıkla karşılanmış ve bilgeliğin yayılmasını engellemek üzere birkaç hafta içinde yazıların basımına el konulmuştur. 1940'ta Bağla Sulam, birleşmeleri için İsrail halkına seslendiği Millet adlı bir gazete bastırmıştır. Dileği bunun haftalık bir gazete olmasıydı. Fakat bu girişim de ilk sayının basımından sonra engellenmiştir. 1950'lerde Bağla Sulam, büyük bir üzüntüyle karışık geleceğe dair umutlarla durumu şöyle ifade etmiştir. 1933'te görüşlerimin temel prensiplerini bildirmiştim. Zamanın liderleriyle de görüşüp anlatmıştım. Fakat dünyanın yaklaşan yıkımı konusunda uyarmak için elimden geleni yapmama rağmen o zaman benim sözlerim kabul görmedi. Ne yazık ki hiçbir etki yapmadı. Ancak şimdi atom ve hidrojen bombalarından sonra sanırım dünya bana inanacaktır. Dünyanın sonu hızla gelmektedir ve İsrail daha önceki savaşta olduğu gibi yanacak ilk millet olacaktır. Bu nedenle bugün bu tek çareyi kabul etmek üzere dünyayı uyandırmak iyidir. Böylece insanlar yaşayacak ve var olacaktır. Bağla Sulam, Son Neslin Yazıları, Bölüm 1, Kısım 2. Bütün bunlardan sonra ortaya şu soru çıkar. Neden Kabala bilgeliğinin açığa çıkmasını ilgilendiren her şey böyle tuhaf bir şekilde olur ve bu kadar direnci harekete geçirir? Neticede Kabala, insan psikolojisi, içsel yapımız, aile değerleri, eğitim, kültür, doğanın hareketleri ve yaratılışın temeli gibi konuları ele alan bir öğretidir. Bu bilgiye ihtiyacımız yok mu? Sebebimiz her ne olursa olsun her birimizin içinde özel bir his, mutlak doğamızdan kaynaklanan Zohar kitabı ile Kabala bilgeliğine karşı bir tür içsel tepki mevcuttur. Kabala'yı diğer öğretilerden ayıran şey düzeltme meselesidir. Kabala kendimizi nasıl düzeltmemiz, kendimize ve etrafımızdaki kişilere karşı olan tavrımızı nasıl değiştirmemiz gerektiğinden bahseder. Dolayısıyla egolarımızın bu söylemden ürküp kaçması sadece doğaldır. Bütün bunları kesinlikle bilen Kabala bilgeleri uygun zaman gelene ve insanlar gerçekten ona ihtiyaç duyana kadar Kabala'yı sakladılar. Bu ustaların kendileri genel halkı Kabala'dan uzak tuttular ve çalışmak için yalnızca 40 yaş üstü, evli ve tüm dini vecibelerini tamamlamış olmak gibi pek çok sınırlama koydular. Ayrıca Kabala çalışanların akıllarını kaybedebileceklerine dair söylentiler de yaydılar. Önceki nesillerde manevi dünyayı bulma isteği henüz çoğu insanın kalbinde uyanmamıştı. Bu nedenle de Kabala öğretisi gizli tutulmuştu. Ancak bu arzu birinin kalbinde uyandıysa bilgelik o kişiye açılmıştır. Ari, Isaac Luria, Hayim Vital, Baal Shem Tov, Vilna Gaon, Ramhal, Breslovlu Kabalist Nahman ve diğer pek çok kişi 40 yaşına ulaşmadan çok önce Kabala öğretisi çalıştılar ve öğrettiler. Bizim neslimizde ise dünyanın her yerinden milyonlarca insanda bu arzu uyanmaktadır. Bu nedenle de bu öğreti herkesle açıkça paylaşılmaktadır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu öğretinin saklanması ve açığa çıkarılması süreci yeni değildir. Aslında bu süreç 5770 yıl önce başladı. Bu bir insanın ilk defa manevi dünyayı fark ettiği zamandır. Bu insandan önce pek çok insan nesli yaşadı. Fakat o, bu dünyanın sınırları ötesinde olana karşı arzu duyan ilk kişiydi. Onun ismi Adem, Adem peygamber. Adam la elyon, en yüksek olan gibi olacağım kelimelerinden gelir. Adem ilk kabalisttir. Niteliklerini yükselten ve üst gücü fark eden ilk insandır. Adam Harishon, ilk insan, anlamak ve gözüyle gördüğü her şeyi başaran ile en üst düzeye getirmek için yeterli bir dizi bilginin verildiği ilk kişiydi. Ve bu anlayış gerçeğin öğretisi diye adlandırılır. Bağlı Sulam, Kabala ve onun özünün öğretisi. Adem'in üst gücü keşfettiği güne dünyanın yaratıldığı gün denir. O gün insanoğlu manevi dünya ile ilk temasını kurmuştur. Bu nedenle İbranice'de yıllar Adem'in varlığıyla başlar ve o noktadan itibaren sayılır. Doğanın planına göre tüm insanlık 6000 yıl içinde üst gücü keşfedecektir. Bütün bu yıllar boyunca insan egosu kademeli olarak büyüyecek ve insanlığı düzeltilmesi gerektiğinin farkındalığına getirecektir. Ayrıca düzeltme yöntemini ve bunun uygulamasını, anlama kabiliyetini verecektir. İlk Kabala kitabı olan Melek Raziel, gizli güç anlamına gelir. Doğanın bizi yöneten fakat bizden saklı olan gücü. Bu kitabı Adem'in yazdığı düşünülür. Kabala'ya göre melekler cennetle ilgili kanatlı yaratıklar değil, doğanın içinde işleyen güçlerdir. Adem, keşfini tüm dünyaya ilan etme acelesi içinde değildi. 10 nesil boyunca Nuh'un, Nuh peygamber nesline kadar bu bilgi bir kabalisten diğer bir kabaliste sessizce aktarıldı. Ondan sonra İbrahim peygamber nesline kadar 10 nesilden daha geçerek aktarıldı. Adem'den İbrahim'e kadar geçen 20 nesil boyunca koşullar değişti. İbrahim zamanında insanlığın merkezi Babil idi ve insanlık büyük bir aile gibi yaşamaktaydı. yazıldığı üzere ve tüm yeryüzünde tek bir dil ve tek bir konuşma vardı. İlk büyük ego patlaması gerçekleşene kadar insanlar birbirlerini hissediyorlar, birbirleriyle ve doğa ile uyum içinde yaşıyorlardı. Bu kutsal kitapta Babil Kulesi hikayesi olarak tanımlanmıştır. Nimrod halkına dedi ki, haydi büyük bir şehir kuralım ve içine yerleşelim. Bizden öncekiler gibi dünya üzerine yayılmayalım ve şehrin içinde cennete yükselen büyük bir kule inşa edelim. Ve bu ülkede kendimize şanlı bir isim edinelim. Onu yüksek inşa ettiler. Tuğlaları yukarı götürenler onun doğu tarafından çıktılar ve oradan aşağı gelenler ise batı tarafından aşağı indiler. Ve eğer biri düşüp de ölürse ona aldırmazlardı. Fakat eğer bir tuğla düşerse oturup ağlarlar ve bunun yerine başkası ne zaman konacak diye sorarlardı. Kavalis Eleazar'ın bölümleri bölüm 24. Babil Kulesi insan egoizmini simgeler. Kulenin yapımına önderlik eden Nimrod, doğanın her şeyi kapsayan denge ve verme kanununa karşı gelme, isyan etme isteğini simgeler. İbrahim, halkına ne olduğunu anlamak istediği için yaratılışın doğasını araştırmaya başladı. Egonun büyümesindeki büyük artışın rastlantısal olmadığını, doğanın gelişim planında önceden belirlenmiş bir hareket olduğunu fark etti. İbrahim, egonun insanları ayırmak üzere değil, insanların daha üst seviyede birleşmelerini ve bu değişime neden olan üst gücü fark etmelerini sağlamak üzere güçlendiğini anladı. Bu yok oluşu engellemek için insanlara aralarındaki nefretin ve ayrılığın ötesine nasıl çıkacaklarını anlamaya çalıştı. Terah'ın oğlu İbrahim gitti ve onların şehri ve kuleyi inşa ettiklerini gördü. Fakat onun sözlerinden hoşlanmadılar. Birbirlerinin dilini konuşmak istediler ama birbirlerinin dilini bilmiyorlardı. Ne yaptılar? Her biri kılıcını aldı ve birbirleriyle ölümüne savaştı. Gerçekten de dünyanın yarısı orada kılıçlar ile öldü. Kabalist Eleazar'ın bölümleri bölüm 24. Ancak İbrahim yolundan dönmedi. Tamamen kendi başına keşfettiği bu bilgiyi yaymaya devam etti. Çünkü kendi döneminde yaşayan insanlar arasında ilerlemek için olgunlaşmış kişiler olduğunu biliyordu. Maimonides olanları şöyle anlatır. 40 yaşına geldiğinde İbrahim kendisini ve yaradanını bildi. Her yerde insanlara seslenerek şehirden şehre, ülkeden ülkeye dolaştı. Sonunda etrafında binlerce kişi toplandı ve onlar İbrahim'in evinin insanları oldu. Bu böylece Yakup'un çocuklarına ve onlara katılanlara kadar uzanarak devam etti ve dünyada Yaradan'ı tanıyan bir ulus oluşturuldu. Maimonides, Mişneh Tora, Yazıların Tekrarı, Putperestlik Kuralları, Bölüm 1-11-16. İbrahim'in yazdığı söylenen Yaratılış Kitabı, realiteyi yöneten sistemi açıklar. Bu kitap sadece her şeyi kapsayan tek bir güçten değil, onun bizi etkileyen alt sistemlerini, birincil ve ikincil güçlerini içeren tüm sistemden bahseder. Yaratılışın kitabı, realitenin tamamını etkileyen 32 yolu tanımlar. Bu sistemler nasıl çalışıyor, bize erişip bizi yönetene kadar nasıl adım adım hiyerarşik olarak yapılanıyor. İbrahim ve karısı Sara bu yeni bilgiyi açıklamak ve yaymak için büyük çaba gösterdiler. Çevrelerine kendileri gibi hisseden insanları topladılar. Yani bu hayatın bize sadece daha yüksek bir varoluş boyutuna erişmemiz için verildiğini hissedenleri. Böyle hissederek maneviyat ve bütünlük edinebilir, sonsuza kadar insan seviyesinde üst güce benzer olarak var olabiliriz. Kabala bilgeliğini algılamaya henüz hazır olmayanlara İbrahim hediyeler verdi. Yazıldığı üzere fakat cariyelerinin oğullarına İbrahim hediyeler verdi ve onları yolladı doğudaki topraklara. Bu hediyeler insanların binlerce yıl boyunca büyüyüp olgunlaşana dek takip edecekleri tüm inanç sistemlerinin temelleridir. İbrahim'in öğretini sürdüren bir grup kabalist bir diğer egoizm patlaması olana kadar ondan öğrendikleri bu düzeltme yöntemini birkaç nesil boyunca kullandı. Sonra bu düzeltme yöntemini yeni egonun üzerinde daha üst bir seviyede açığa çıkarma gereği ifşa oluştu. Bu yeni yöntem o dönemde yaşamış olan büyük kabalist Musa tarafından bir grup kabaliste öğretildi. Musa onları Mısır'daki sürgünden yani bu yeni egonun hakimiyetinden kurtardı ve onlara tek kalpte tek adam gibi olarak. Raşi Toplu Göç bölüm 19. Tek bir organizmanın parçaları olarak nasıl var olacaklarını öğretti. Bu grup kalabalıklığı nedeniyle bir halk olarak adlandırıldı. İsrail bu halkın ismidir ve Yaşarel, doğrudan yaradana, durumuna erişme arzusuna işaret eder. İçlerindeki bu arzu onun sevgi ve ihsan etme niteliklerini edinerek doğrudan üst güce erişmek içindir. Musa'nın düzeltme yöntemi Tora diye adlandırılmış olup İbrahim'in yönteminin Musa'nın nesline uyarlanmasıdır. Tora bugün çoğunlukla sanıldığı gibi bir tarih kitabı ya da ahlak kitabı değildir. Daha ziyade egoyu düzeltmek için bir yöntem, bir rehber, bir el kitabıdır. Tora kelimesi, not 4, hora talimat ve or ışık kelimelerinden gelir. Kabala ışık terimini iki şekilde kullanır. Bir, kişiyi düzelten güç olarak yazıldığı üzere içindeki ışık onu düzeltir. Egosunu düzeltmiş olan kişiyi dolduran mutluluk olarak. Kabalist gruptakiler Musa'nın yöntemini kullanarak içlerinde beliren tüm bencil arzuları düzelterek gelişmeye devam ettiler. Düzeltilmiş arzuların içine dolan ışık kutsallığın evi, tapınak diye adlandırıldı. Yani onların düzeltilmiş arzuları kutsallık dolu bir ev, sevme ve verme niteliği oluşturdu. Doğan çocuklar da bu düzeltme yöntemiyle yetiştirildiler ve manevi edinime eriştiler. Halkın eğitimi manevi bir eğitimdi ve manevi kanunları bilmeyen tek bir çocuk dahi yoktu. Dan'dan Berşava'ya kadar her yere baktılar ve manevi kanunları bilmeyen, saf olanla saf olmayanı ayıramayan tek bir oğlan veya kız çocuk, tek bir erkek veya kadın bulmadılar. Bavül Talmudu, Sanhedrin 97b. Kabala bilgeliği, Tuma, kirlilik teriminin kişinin bencilliğine, Tara, arılık teriminin ise sevgi ve verme gücüne gönderme yaptığını açıklar. Dolayısıyla ego bir kez daha yeni bir seviyeye atlayana ve üst gücün hissiyatının kaybına neden olana kadar bu insanlar üst gücü hissederek kardeşçe sevgi ve bağ içinde yaşadılar. Üst gücün hissiyatının kaybına tapınağın yıkılması, yeni egonun hakimiyetine ise Babil'de sürgündendi. Babil'deki sürgünden dönmek ve ikinci tapınağın inşası, birinci tapınağın yıkılmasına neden olan egonun düzeltilmesini simgeler. Ancak bu kez halk ikiye ayrılmıştır. Bazıları bencilliklerini düzeltmeyi başarmıştır. Fakat bencilliklerinin gücü çok daha büyük olan diğerleri ise başaramamıştır. Zamanla ego, onu düzeltmeyi başaranların arasında bile güçlenmiş ve sonunda tüm halkın üst gücü sezme kabiliyetini kaybetmesine neden olmuştur. Böylece herkes maneviyatın gizlendiği bir döneme girdi. Bu sefer egonun hakimiyetine ikinci tapınağın yıkılması dendi ve bu son sürgünün başlangıcı oldu. Sevme ve verme niteliğinin yıkımı ve asılsız nefretin patlama yapması tüm insanlara üst gücün hissiyatını kaybettirdi. Fakat aslında İsrail'e bu yıkımda olan şey kardeşçe sevgiden asılsız nefrete düşmesiydi. İsrail uyumlu bir yaşamdan ve üst dünyayı hissetme koşulundan bu dünya diye bilinen realiteyi en dar ve en bulanık şekilde hissetme koşuluna düştü. O zamandan beri yaklaşık 2000 yıldır İsrail bundan çok daha iyi bir şey olduğu gerçeğine tamamen kayıtsız kalarak yaşamaktadır. Ama yine de her nesilde seçilmiş birkaç kabalist yaradanı hissetmeye devam etti. Kabalistler onların ne yaptığını anlamayan halkın gözünden çok uzakta saklanarak insanlığın büyümekte olan bencilliğine denk gelecek şekilde insan doğasını düzeltme metodunu geliştirmeye devam ettiler. Onların rolü bu metodu tüm insanlığın ona gerek duyacağı zamana, bizim zamanımıza hazır etmekti. Tarih boyunca Kabala öğretisi İsrail halkının ötesine de erişti. Dünyanın her yerinden düşünürler her zaman Kabala çalışmaya geldiler. Bala Sulam, Kabala öğretisi ve felsefe adlı çalışmasında felsefenin Kabala öğrencileri ile ilk felsefeciler arasındaki ilişkiden ortaya çıktığını açıklar. Felsefeciler Kabala kavramlarından parçalar aldılar ve kendilerini düzeltmeksizin onlardan değişik teoriler geliştirdiler. Alman hümanist Johannes Rehlin 1455-1522, Başbakanın politik danışmanı ve antik diller ve gelenekler uzmanı olarak Platonik Akademi üyesiydi. Kitabı De Art Kabbalistica'da yukarıda bahsettiğimiz süreçten söz eder. Hocam, felsefenin babası sayılan Pisagor, o öğretileri Greklerden almadı. Bilakis Yahudilerden aldı. Ve Greklerin bilmediği Kabala ismini Yunanca felsefe ismine ilk çeviren odur. Pisagor'un felsefesi Kabala'nın sonsuzluk denizinden doğdu. Kabala, yaşamlarımızı yerlerde geçirmemize izin vermez. Daha ziyade zihnimizi en yüce amacı anlamak için yükseltir. Eski Babil'de İbrahim'in fikirlerini kavrayamayan insanlara geri dönelim. Babil'den ayrıldıkları zaman 70 millet olarak dünyanın her tarafına yayıldılar ve maddesel olarak geliştiler. Kendi başlarına maneviyat fikrini kavramaları hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Fakat eğer bunu kavrayamazlarsa bu durum tüm insanları yaradanla aynı düzeye getirmek olan yaratılışın amacına ters düşecekti. Bu yüzden İsrail ile diğer milletler arasındaki bir ilişki noktası tekrar yaratılmalıydı. İsrail içinde egonun güçlenmesi ile bu süreç açıldı ve ardından insanlar bulundukları seviyeden düşerek diğer milletler arasına dağıldılar. Buradaki düşünce, İsrail'e ait ruhların dünya milletlerinin ruhları ile karışması ve diğer milletler içinde maneviyatın tohumlarını ekmesiydi. Bu nasıl yapıldı? İsrail halkı diğer milletlere benzer şekilde bencilliğe ve dünyeviliğe battı. Böylece aralarında ortak bir zemin oluşmuştu. Bununla beraber unutmamak gerekir ki İsrail'e ait ruhlar içinde maneviyat tohumu çoktan ekilmişti. Sürgünde oldukları sürece İsrail fiziksel olarak diğer milletlerle kaynaşmaktan kaçındı. Fakat içsel olarak kaynaşma gerçekten de oldu. Bu sayede arzulanan manevi sonuca ulaşıldı. İsrail'e ait ruhların kıvılcımları diğer milletlere sıçradı ve onların da genel düzeltme sürecinde İsrail'e katılmalarına imkan verildi. İsrail toplamda kendisiyle diğer milletler arasında bu tür kaynaşmanın gerçekleştiği 4 sürgün deneyimledi. Son sürgünden çıkış öncesinde 2. yüzyılda Kabalist Şimon Bar Yohai, Raşbi ile onun öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından Zuhar kitabı yazıldı. Zuhar, Arami dilinde yazılmıştır ve genel ıslahın sonuna kadar insanoğlunun geçmesi gereken tüm koşulların anlatımını içerir. Zuhar, İsrail'in sürgüne gitmesinden önce yazılmıştır. Buna rağmen Zuhar, bu kitabın ancak manevi sürgünün sonunda keşfedileceğini ve aslında sürgünün bitişine yardım edeceğini belirtir. Kitap ayrıca insan doğasının düzeltilmesine dair 6000 yıllık dönemin sonuna doğru kitabın tüm insanlık için açığa çıkacağını da belirtir. O zaman da herkes için açığa çıkacak. Zuhar kitabı tamamlanır tamamlanmaz saklandı. 1400 yıl kadar sonra 16. yüzyılda Zepat'ta, İsrail'de Yukarı Galile'de Ari zamanında Kabalistlerin yaşadığı bir kasaba. Ari ortaya çıktı. Ari, Zuhar'ın ima ve benzetmeler yaparak sunduğu düzeltme yöntemini sistematik ve bilimsel bir yaklaşımla detaylandırdı. Ari'nin yazıları üst dünyanın yapısına dair tanımları içerir ve kişinin bu realite alanına nasıl girmesi gerektiğini açıklar. Ancak Ari zamanında ego henüz tüm gücüyle açığa çıkmamış olduğu için onun sözlerini çok az kişi anlayabildi. Daha gelişkin bir ego, daha keskin bir kavrayışa sahiptir ve o zamanlarda böyle egolar sadece birkaç taneydi. Ari'yi takiben kabalistler aşağıdaki sözlerinden de belli olduğu gibi kavala bilgeliğinin herkes tarafından bilinmesi çok istediler. Kavala öğretisi akılsızı bilge yapar. Ayrıca bu bilginin ışığını görmemiş olan hayatında hiç ışık görmemiştir. Çünkü ancak o zaman onun eşsizliğinin ve onun yönetiminin anlamını anlayacak ve öğrenecektir. Ve ondan ayrılan herkes sonsuz manevi hayattan ayrılır. Kabalist Aizah ben İbrahim Helevi Horowitz. Kutsal Şılah. İlk makale sayfa 30. Kurtuluş öncelikle kabala çalışmaya bağlıdır. Gaon, Bilnalı Kabalist İlyas. Kabalist Şimon Bar Yohai şöyle haykırdı ve yazıları dünyevi anlamıyla çalışanlara uykuda olanlar dedi. Aslında bu sürgünün meyvesidir. Halk bu yolu unutmuş ve onu dikkate almadan uyuklamaya dalmış ve uykuda kalmıştır. Ve biz burada karanlıktayız, ölü gibi. Doğrusu duvarı arayan kör gibiyiz. Böyle devam etmek uygun değildir. Tersine kör gözleri açmak gerekir. Kabalist Musa Haim Luzatto Ramhal. Zuhar kitabını çalışmak diğer tüm çalışmalardan üstündür. Kabalist Yusuf Davut Azulay Hahida. Zuhar'ın dili ruha iyi gelir. Genç ve yaşlı herkes, herkesi kendi anlayışına ve kendi ruhunun köküne göre. Kabalist Svi Hirsch Ben Yakup Horowitz, Doğru İdare, Madde 5. Bu büyük kabalistler, kabala bilgeliğini yaymak için büyük bir istek duymalarına rağmen bilgiyi açığa çıkarmakta seçici davranarak saklı tuttular. O nesiller henüz tam olarak olgunlaşmamıştı. Ancak şimdi günümüzde insanlar kendilerini ön yargılarından kurtarmaya ve kabalanın mistisizm, sihir, büyü, büyüyle tedavi veya bu dünyada iyi bir hayat için hayır duası olmadığını anlamaya yavaş yavaş başladılar. Bizim neslimizde dünyevi hayata dair beliren boşluk ve tatmin edici yeni bir şeye karşı duyulan özlem, bizi nihayet kabalanın değerini anlayabilme noktasına getirdi. Burada duran kişiyi başka bir varoluş seviyesine, üst gücün seviyesine yükselten yöntemdir. Bu olgunlaşma bizim ruhlarımızın uyandığını ve tamamen yeni bir gelişim seviyesine eriştiğini ispatlar. Bu yeni seviye Kabala'nın tüm dünyada açığa çıkmasına izin verir. Daha doğrusu bunu gerektirir. Eğer meseleleri doğanın gelişim programı açısından incelersek, insanın düzeltilmesi için ayrılmış olan zamanın sonuna yaklaşmamız, insan bencilliğini en son aşamasına getirmiştir. İnsanlık genel bir varoluşsal krize ve çıkmaza girmiştir. Bu durumda egoyu düzeltme yöntemine duyulan ihtiyaç açıktır. Geçmişte ancak birkaç kişi tarafından algılanan şeyi bugün birçok insan algılamak istemektedir. Bu nedenle düzeltme yöntemi bugün tamamıyla ortaya çıkmıştır. Bağla Sulam, Zohar kitabını ve Arin'in yazılarını yorumlamıştır ve böylece onlarla bağlantı kurmamız mümkün hale gelmiştir. Bu yüzden demiştir ki, gerçeğe dair öğretinin halka sunulmasına izin verilmiş olan böyle bir nesilde doğduğuma memnunum. İzin verildiğini nereden biliyorum diye soracak olursanız, bana açıklamak için izin verildi diye cevap verir. Ve aynı zamanda benim neslim yüzünden bu öğretiyi açıklama tutumuyla ödüllendirildi. Biz kurtuluşun tam eşiğinde duran bir nesiliz. Yeter ki gizli olanın bilgisini kitlelere nasıl yayacağımızı bilebilelim. Ve bilginin kitlelere yayılmasına şofar, koç boynuzundan boru denir. Sesi çok uzaklara erişen şofar gibi bilginin yankısı tüm dünyaya yayılacak. Bağla Sulam, Mesih'in şofarı. Yahudi milletinin ırksal veya milli temellere göre kurulmadığını hatırlamak önemlidir. Yahudiler Antik Babil'de insanı Yaradan'ın keşfine götüren, dostunu kendin gibi sev, manevi fikrini gerçekleştirmek üzere İbrahim'in etrafında toplanmış o aynı ruhların bugün bu dünyada yeniden vücut bulmuş halleridir. Kabalistler başlangıçta düzeltme yönteminin her millete sunulduğunu açıklarlar. Çünkü yaratılışın amacı siyah, beyaz veya sarı, hiçbir ayrım olmaksızın tüm insanlığın omuzlarındadır. Bağla Sulam, Arvut, Karşılıklı Sorumluluk, Madde 23. Ancak o zamanlar insanlık henüz buna ihtiyaç duymadığı için tek bir millet bile almak istememişti. Bu nedenle bu yöntem İsrail halkına verilmiştir. Bununla saflığın kıvılcımları dünyanın her yerinde tüm insan ırkı üzerinde parlayacak. O derece ki onlar anlayabilecekler. Huzur ve sükunet başkalarını sevmekte bulunur. Arvut, Karşılıklı Sorumluluk, Madde 24. İsrail asılsız nefreti kardeşçe sevgiye çevirmek, kendi manevi köklerine dönmek ve dünyaya ışık getirmek için, milletlere ışık tutan olmak için Kabala bilgeliğini yeniden kullanmaya başlamalıdır. Böylece Antik Babil'de yolları ikiye ayrılmış olanlar, İsrail halkı ve insanlığın geri kalanı tekrar bir araya gelecektir ve yaratılışın düşüncesi tamamlanacaktır. Tüm yaratılanlar sevginin ve verminin gücü olan üst güçle birleşecekler. Şimdi tüm halkın ve tüm dünyanın kurtuluşunun sadece Yaradan'ın sırlarının içselliğinde gizli olan ışığa dair bilgeliğin açık bir dille ortaya çıkmasına bağlı olduğunu herkesin anlayacağı ve fark edeceği günler yakındır. Kavalis Raya Cook, Mektuplar 1, Madde 92. Zohar'ı çalışmak ve Kabala bilgeliği tüm dünyadan insanları ırk, cinsiyet, milliyet ve din farkı olmaksızın birbirine bağlar. Bu bilgelik düşünme biçimlerini, karakter, yaş ve sosyoekonomik yapı farklılıklarını aşar. Tüm dünyadan on binlerce insan Kabala çalışmaları yapılan kongrelerde dünyanın değişik yerlerinde toplanırlar. Dünyada hemen hemen hiçbir ülke yoktur ki bir temsilcisi olmasın. Bu kongrelerde herkes tüm nesillerdeki kabalistlerin sözlerindeki gerçeği kanıtlarcasına yaradanı keşfetmek amacıyla kardeşçe bir sevgi ile birbirine bağlanır. İsrail'in çocukları Yaşar Eli yani doğrudan yaradana erişmeyi arzulayanlar eksiksiz tam bilgi ile tamamlandıklarında zekanın ve bilginin çeşmeleri akacak ve tüm dünya milletlerine su verecek. Bağlasulam Panim Meirot Umaz Virot kitabına giriş madde 4.